Ayrım 8.
Arkadaşının telefonun karşı tarafındakine sözcükleri İngilizce telaffuz etmeye çalışır gibi "Okey, Yeşil Yurt Club önünde değişine de ayakta, fil dişi piposu eksik şuh bir ilahi gibi dinliyor Simon. Şadan'ın hele son aşamada gerçekten özendiği saçlarının kendisini bir kontes havasına soktuğunu düşünmüş olmalı. Şadan'a dönüp dudaklarını yuvarlayarak "Siz gerçek bir sanatkarsınız Şadan Bey" diyor. Arkasından şıkırdayan bir kahkaha dökülüyor dudaklarından. Şadan aldığı övgüden mutlu, ancak son çekici vurduğu yontusuna, yontunun hem de hemen şimdi elinden uçup gideceğinin hüznüyle bakan bir sanatkâra benziyor bu haliyle. Boynunu bükmüş, elleri ceplerinde. Ama bir an gerginleşiyor yüzü. "Dur" anlamında uzatıyor elini kadına. Omuzlarından tutup oturtuyor. Kadın uysal bir kedi gibi. Tarağın ince sapıyla belki başı buyruk davranmaya kalkan bir iki saç telini usulca düzeltiyor Şadan. Şimdi geriye çekilirken yüzünde ve duruşunda açıkça görülen ifade, hayranlık ve gurur. "Saray taksi mi? Kuaför Şadan'a bir taksi canım." Bakışları aynadaki kendi görüntüsünde telefonu kapatıp çantasına koyuyor. Alnını yaralayıp gözünün üzerine düşen mavi siyah saç dalgasını parmağıyla hafifçe yana itiyor. Kayarcasına bir dönüşle aynadaki kendine sırt çevirip birkaç saniyedir salonun ortasında dikilmiş kendisini bekleyen arkadaşına göz kırpıyor. Verdiği işaret "pardon, geliyorum canım" anlamının yanı sıra övgü, beğeni sinyalini de içeriyor olmalı. Sonra neredeyse unutmak üzere olduğu bir şeyi anımsamış gibi bir hareketle alnına orta parmağının ucuyla zarif bir fiske konduruyor. Çantasından aceleyle çıkardığı siyah kalemle çenesine bir ben yapıyor. Noktayı merkezinden yuvarlayarak hafif büyütüyor. Biraz yukarıya, yanağına doğru bir ikinci, onun da hemen yukarısına bir üçüncü ben. Yani üçüncü bir nokta koyuyor. Bir öykünün bitimindeki üç nokta gibi. O sırada gözlerimi tuhaf bir sezgiyle kapının yukarısına, arkası salona dönük duran kadın başı afişine kaldırıyorum. Yeni sürülmüş bir tarlaya benzettiğim sakin, yumuşacık akan saçlar sanki hareketlenecekmiş ön sezisine benzer bir duyguyla. Saçlar kurdelesinden sıyrılıp müthiş ağır bir çekimle uçuşacak. Tıpkı düş gibi bir yumuşaklıkla yıldızlanarak dönecek, dönecek ve sonunda saçların çevrelediği o güzel yüz çıkacak ortaya. Birazdan her baktığınız saltan yüzünü çevirecek Matmazel Meçhule. Madame Carmen, Ayşegül, Fadime değil, yalnızca Simon olan kadın. Neredeyse doğaüstü bir varlık. Ama hayır, dönmüyor, dönmüyor. Omuzundaki pelerinimsi örtüyü çıkartıp bükülmüş bir kağıt parayla birlikte ortalıkçı kızın eline sıkıştırıyor öteki Simon. Yoksa zehirli bir gül mü? Sırtı iyice açıkta bırakan bu kıpkırmızı şömizye yakalı bluzuyla dayanılmaz çekicilikteki bu kadın. Ortalıkçı kızın koşup getirdiği siyah vizon kürk omzunda, kızın yanağını orta bir işaret parmağının arasına sıkıştırıp öpücük gibi bir makas alıyor Simonlardan biri ve birbirlerinin arkası sıra güzelliği, mutluluğu, zevki, varsıllığı simgeler büyüleyici güzellikteki taş bebekler olarak çıkıyorlar. Hem mimarlığı, hem savcılığı, hem pazarlamacılığı, hem de makyaj uzmanlığını gereksinen bir mesleğin üyesi iki kadın. Daracık eteklerinin, incecik yüksek topuklu papuçlarının izin verdiği küçük ama kıvrak adımlarla. Fatma'nın saçları uzamıyor. Şadan'ın "Bir kesimin bir de fönüm var Fatoş Hanım, bekleyeceksiniz" sözlerinin içimde yarattığı kırgınlığı dışa vurmamaya, yüzümde belki de uzun yıllardır bu kadar çatlaksız olarak taşıyamadığım gülümsemenin altında korumaya çalışarak bekliyorum. Bakışlarım Şadan'dan giriş kapısının tam üzerine asılmış bir kadın başının arka plandan çekilmiş fotoğrafına, salonun kişiliksiz bir sarıyla boyanmış dört duvarındaki büyüklü küçüklü, çerçeveli çerçevesiz ama hepsi rengarenk, biçim biçim saçların yarattığı kadın afişlerinin birinden ötekine, arada bir Naciye, ortalık işlerine de bakan manikürcü kıza, sonra yine Şadan'a gidip geliyor. "Birkaç kesimin bir de fönüm var Fatoş Hanım" derken, özellikle adımı vurgulayışı sırasında dozu artan ve özel durum sözcüğü hanım eklediğinde bas bas bağıran sitem kokusunun üç gün önceki "küllü istemiştim. Yok altın sarı demiştin" odaklı kapışmamızın sonucu olduğunu anlıyorum. Ama bunca zamandır müşterisi olmama dayanarak tavrımı kapris biçiminde değerlendirmiş olsa bile sonuçta beni kırmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta naz yapmaya hakkım olduğunu sanıyorum. Naci yine at yarışında son ayakta kaybetmiş haliyle karşılıyor kapıdan giren müşterileri. Küskün, sıkıntılı. Annesinin elini sıkı sıkı tutmuş, uzun kıvırcık saçlarını ikide bir eliyle ya da başıyla geriye doğru savuran küçük kız, Naci'nin galiba yanağını okşamak için uzanan boyalı parmaklarından başını annesinin arkasına saklayarak kurtuluyor. Aslında saç bukleleri bu kaçışın biraz da oyun olduğunu saklamayan neşeli hoplayış ve sıçrayışlar içinde. Naci neredeyse sözcüklerin yarısını ağzının içinde yutarak yarım yamalak bir "hoş geldiniz, nasıl bir şey istiyordunuz" diyor. Çocuk koltukta artık. Boynuna kesim örtüsü bağlanmış. Kurbanlık bir kuzucuk gibi mi duyumsuyor kendini? Bir kısmı taranıp tepede kelebek bir tokayla tutturulan saçları tokayı çekerek serbest bırakıyor Naci. İncecik telli saç demeti omuzlarından aşağı buklenenerek ötekilerin üzerine döküldükçe çocuğun parıltılı gülümseyişi gölgeleniyor. Boynuna geçirilen örtünün fiyonkunu çekiştiriyor çocuk. Naci bağı gevşetiyor. Bu kez de başına püskürtülen suyun yarattığı ürpertiyle omuzlarını kasıyor, kollarını geriyor, koltuğun kenarlıklarına sıkıca tutunuyor. Annesinin eli yetişiyor hemen. Yumuşacık, sıcacık okşuyor. Naci tıpkı yaşlanmış bir motor gibi isteksizce kavruyor tarağı makası. Bu adamın cinselliğiyle başının dertli olabileceğini düşünüyorum aniden. Tarağı ya da makası tutuşu bile onun problemini işaret eden bir ipucu oluşturuyordur, kim bilir. Fantezilerini, heyecanlarını yitirmiş bir ruhla varoluşunu sürdürmek için direnen cinsel güdünün yarattığı çatışmanın tam ortasında kalmış olabilir. Ama bunalımın büyüğünü yaşamak yine de aynı yatağı paylaştığı kendisi gibi aptal karısına düşüyordur büyük olasılıkla. O sırada Naci kesim provası yapar gibi makasın ağzını açıp kapatıyor birkaç kez. Çocuk dudaklarını ısırıyor. Sımsıkı gerginleşen bedeniyle koltuğuna sarılıyor. Elindeki makas kara, kocaman, sırrı dökülmüş, açmış dişsiz dev ağzını yaklaşıyor. Buraya gelmeden önce annesine verdiği uslu kız olma sözünün pişmanlığını daha şimdiden duyuyor çocuk. Annesinin tüm sevecenliğiyle söylediği, hani hep gelin olacağım diyordun, gelinlerin saçı kesilir yavrum sözlerini belki de ilk kez kuşkuyla karşılıyor. Makas kara, kocaman, sırrı dökülmüş, açmış dişsiz dev ağzını yaklaşıyor. Makas kapkara, gitgide daha yakınında çocuğun. Birazdan bir dudağı yerde, bir dudağı gökte bu kapkara canavar dalacak saçlarına. Hem artık ona yolda kimse, ay ne de güzel saçların varmış, ipek gibi demeyecek. Okuldan da bir süredir her gün saatlerce herkesin kafasını tek tek kontrol eden öğretmenden de nefret ediyor. Kasıyor çocuk bedenini, dudaklarını dişliyor. Babamın elinde kocaman makasla bana yaklaştığı o geceyi anımsıyorum. Yüreğim inanılmaz bir panikti. Kafam binlerce iğnenin birlikte batışıyla sancılanıyor. Tüylerim diken diken. Ortalık işlerine bakan kızın varlığını duyumsuyorum ensemde. Sonra aynaya omuz başımdan itibaren yükselerek yansıyor görüntüsü. Silkiniyorum dalıp gittiğim bir geçmişten. Saçım yıkanacak. Ardı sıra giriş kapısının sağındaki paravanlı bölmeye yürüyorum. Her defasında sorduğu kesim mi fön mü sorusu takılıyor dilimin ucuna. Her şeyi herkesi bir kenara itip, gereksiz, üstelik eksik bulduğum ve sinirlendiğim açıkça belli etmeme karşın yine de bunca zamandır sormaktan vazgeçmediği, soruyu sormasını bekliyorum. Öfkelenmeyeceğim, tam tersine sorsun anlatayım. Gerçekten, saçımın yıkanması, sarılması bitinceye denk. Mizampli makinesine girinceye, oradan çıkıncaya ve bu salonu terk edinceye denk. Aynı anda da neredeyse soğuk sayılabilecek suyun yarattığı ürpermeyi yaşıyorum. Tavanda her görüşümde biraz daha büyüyen, bugün neredeyse tüm tavanı kaplamış kadar kocaman bir bataklığı çağrıştıran üst katın sızıntısı kara lekeye bakmamak için gözlerimi yumuyorum. Bilinçaltımın yeni bir uyarıcıyla bana çağrıştıracaklarını yaşamaya gücüm yok. Gözlerim yumulu, kollarım önümde bağlı. Kızın kıvrak parmakları köpüklenen şampuanı dolaştırıyor saçlarımda. Saç derimi kavruyor, mıncıklıyor, telle fırçalıyor adeta. O da benden hoşlanmıyor. Kıskanıyor demek daha doğru aslında. Yüzüklerimi, makyajımı, hatta bu yaşıma karşın ona fark atan dipdiri yıpranmamış bedenim. Saçımdaki tüm kremle birlikte doğal yumuşaklığı da yıkayıp akıtmak istiyor sanki. Benimkileri de kendi kuru, kırık saçlarına mı benzetmek niyetinde? Öyle ki saçlarım gacırdamaya başlıyor. Uyarıyorum. Ensem kremli kaldı. Öteki tarafları da kuruttum. Saman gibi. Yeniden krem sıkıyor avucuna. Kremlenen saçlarımın sevgilisiyle birlikte olmuş gibi yumuşadığını, sakinleştiğini hissediyorum. Ancak o duyum, rahatlama duygusu bana yansımıyor. Üstelik göremesem de boyadan kararmış bir havlunun saçıma dolandığını biliyorum. Kalkıp yeniden bu kez ben önde salona dönüyoruz. Bir iki müşterinin paravandan yana çevirdikleri iğneli bakışlarını görmezden gelerek ama bir yandan da içim yağ bağlayarak önceki yerime oturuyorum. Bacak bacak üstüne atıp bir sigara yakıyorum. Sigaramın dumanını salondaki tüm kadınların yüzünü üfler gibi aynaya doğru üflüyorum. Ayna bir sis perdesiyle kaplanacak gibi oluyor. Kara kocaman bir makas. Açabileceği son noktaya dek açmış timsah ağzını. Annesi elini tutuyor çocuğun. Gidip geliyorum sürekli olarak bu kuaför salonundan sisin içine, sisin içinden bu kuaför salonuna. Evlenmiş demek. Kendi kendine kocaya varmış, çingeneye. Öyle ya saçını kesmiş. Ben de kafasını keseceğim. Bir hipnoza girişin eşiğinde olduğum uyarısını yapıyor sürekli olarak beynim. Koparıp alıyorum gözlerimi aynanın derinliğinden, silkeleniyorum. Gelinlerin saçı kesilir. Hani sen de gelin olacaktın ya. Çocuğun çenesini tutup yavaşça kaldırıyor kadın. öteki eliyle bir gelin posterini işaret ediyor. Bak. Tarak aşağı doğru dümdüz indiriyor ıslak saçları. Ağız iki yana doğru kocaman açılmış, sırrı dökük kara bir terzi makası gitgide yaklaşıyor. Acı içinde kızın yüzü. Birazdan dalacak saçlarına makas. Gelin olmaktan da vazgeçmek istemiyor ama. Başımı çevirip saçımı yıkayan kızı aranıyorum. Neyse fazla gecikmiyor, gözlerini adeta saklayarak saçımın suyu iyice çekmiş havluyu başımdan alıyor. Kalın dişi tarak saçlarımın arasında kayarak, arada bir de nazlanarak iniyor. Omuzlarıma yaklaştıkça çalılıklarla karşılaşmış gibi hışırtılar, debelenmeler. Kendime sakinleşmeyi, başka şeylerle ilgilenmeyi öneriyorum. Gözlerim duvardaki fotoğraflar arasına gidip gelmeye başlıyor yeniden. Sarışın, kızıl, kumral, kıvırcık, dalgalı, düz, katlı kesim, küt kesim, uzun, kısa, topuz, karavel saçlar arasında gezinirken, girişteki arka plandan alınmış, yüzü görünmeyen fotoğrafa modellik eden mankenin, duvardaki tüm öteki fotoğrafların mankenlerinden, hatta salonda bulunan tüm müşterilerin yüzlerinden çok daha anlamlı bir yüze sahip olduğunu, işte bu nedenle de yüzünü gizlediğini düşünüyorum. Ve müthiş merak ediyorum kızıl kumral arası saçları, enseden siyah kadife bir kurdeleyle gevşek biçimde bağlanmış kadının. Kim? Nasıl bir acaba? Sandalyemi aynadaki görüntümü iyice genişletecek biçimde geri kaydırıyorum. Sanki üç sandalyede birden oturuyormuş gibi duruşlu bu kadın da benim işte. Kot pantolonun verdiği olana sonuna dek kullanır genişlikte bacak bacak üstüne atışımın bir meydan okuma ifadesi olduğunu çözmek bu salonda bulunan en aptal kadın için bile olanaksız değil. Yalnızca çeneni yukarı doğrultarak aynaya bakışım bile her şeyi açıklamaya yetebilir zaten. En azından bu salondaki kadınların benden neden nefret etmeleri gerektiğini kanıtını oluşturabilecek tek kare bir fotoğraf. Hiçbir şeyi, kimseyi umursamaz, pençesine düştün mü yandın dedirtecek bir gülüş yüzümde. Bu yalnızca görüntü değil elbette. Parmaklarıyla koltuğun kollarımda ezdirmem kendini. Çok ezdirdim çünkü temposu tutan kadın, kendine dik dik bakışı sırasında bir ötedeki karmaşık kalabalığı görüyor olmalı ki, sopasını havaya kaldırmış ama savunmadan çok saldırı öncesini çağrıştırıyor sopayı tutuşu. Ve bu duruş bana yeniden yıllardır bir türlü kaçıp kurtulamadığım o geceyi yaşatıyor. Her ay başı olduğu gibi hesabı kapatmak üzere uğradığı bakkalda veresiye defterindeki, benim tarafından alındığından elbette hiçbir kuşku duyulmayacak, çikolata kalemini yakaladığı anın, tümü öfkeye dönüşmüş şaşkınlığıyla eve gelip saçıma daldığı ve eşarbımın sıyrılmasıyla bu kez gördüklerinin gerçekten çılgına çevirdiği babam. Karşısında kahküllü bir baş. Veresiye hesaptan kimseye sorup danışmadan çikolata alışıyla asla kıyaslanamayacak şiddette bir suçun suçlusu olarak, bütün ağır cezalara çarptırılmayı hak ettiğine inanılan biri olarak kafasına, gözüne, sırtına, göğsüne inen tekmelerin, tokatların şiddetiyle yere düşen ben ve günlerdir tokalarla bastırılmaktan nihayet kurtulan kahkülüm. Kahkülüm özgürlüğüne kavuşmanın tadını çıkartacağını sanıyor olmalı ki tel tel dağılıyor. Ben babamın göz bebeğindeki kocaman kurbanlık koyun görüntüsünü fark etmenin dehşeti ve kendimi koruyamayacağımın paniğiyle adeta sayıklıyorum. Baba, yandı. Bitti. Kel oldu. Kül oldu. Baba, yandı. Kül oldu. Bilinçli bir kurguya dayanmayan salt savunma maçlı sözcüklere bedenim de aynı ölçüde bilinçsizce bir ek savunmayla katkıda bulunuyor. Yarı yatar gibi iki büklüm sindiğim yerden ellerimle, kollarımla, başımla, bacaklarımla, ellerimi, kollarımı, bacaklarımı, başımı savunmak ister gibi tor top olmuş, darbenin geliş istikametine göre bir o yana, bir bu yana yuvarlanıyorum. Baba, yandı. Bitti. Kel oldu. Kül oldu baba, yandı, kül oldu. Babamsa gördüğünü kavrayamamanın, daha doğrusu kavramak istemeyişin direnişini yaşıyor hala. Kendini yere atmış meleyip duran koyunun çoktan mundar olduğunu ancak anlamanın acınırlığı içinde. Belindeki bütün teller kısa devre. Ama bir şeyden kuşkusu yok. Namusunda koca bir delik açılmış. Ardından yeri göğü sarsan bir örüşü. Bana bıçağı getirin. Duvardaki ahşap çerçeveli resimde gözlerim. Hazreti İbrahim oğlunu kurban edecekken gökyüzünden kanatlı bir meleğin kucaklayarak indirdiği boynuna kurdele getirilmiş kanatlı bir koyun ya da kuzu. Gelen emir kesin. Ya İbrahim, oğlunu değil, sana gönderdiğim bu kuzuyu kurban et. Ama benim için kimse kuzu indirmez ki. Ben suç işledim. Kahkül kestirdim. Annem babamın her bağırtısında koşup düzüldüğü köşede eşarbının ucunu ağzına almış çiğniyor. Zaten iri olan gözleri şimdi iki kocaman yeşil uçurum. Yerinden kıpırdayacak durumda değil. Tam bir şok yaşıyor. Babam belki kafamı kesebilir. Çünkü izinsiz kahkül kestim. Müslüman bir kızın saçları namusudur oysa. Hele evlenmeden önce asla kesilemez. ancak kocasının izniyle. Ben bu geleneği çiğneyip aile namusunu şerefin ayakları altına aldım. Öyleyse, babam böğürüyor, bana bıçağı getirin. Makineyle nemini aldığı saçlarımı tepemden yukarı doğru incecik bugüdilerle sarmaya başlıyor kız. Boynu sanki gitgide içeri göçüyor. Kafasının da yakında boynunun sonuna uğrayacağı duygusu uyandırıyor insanda. Dikkatimi her ne kadar istemesem de kan kokusu almış köpek balığı gibi aynada Naci'nin boyalı parmaklarının kavradığı tarak yukarıdan aşağı kayarak iniyor. Öteki elinin işaret ve orta parmağı küçük saç demetini tam kulak hizasında kıskaca alıyor. Çekilen tarağın yerine makas bir canavar gibi yaklaşıyor yaklaşıyor. Çocuğun rengi uçuyor, korkuyor, acı çekiyor biliyorum. Tıpkı kolu gibi, bacağı gibi, tıpkı gözü gibi, kulağı gibi bir parçasının kesilip alınacağının paniği bu. Şak. Omzundan yere bir demet bukleli saç düşüyor. Artık yabancı, artık ölü kıl kümecikleri onlar. Artık sevemez çocuk saçlarını. Artık annesi uzun uzun tarayamayacak. Artık aile önünde iki yanlı örgülü saçların ışıl ışıl duran kurdelelerin nasıl beyaz, nasıl şık olduğuna bakamayacak çocuk. Artık otobüste, vapurda kimse ona ne güzel saçları olduğunu söyleyemeyecek. Saçında makasın her şakırdayışında yere düşen her yeni saç öbeğiyle bir yeri kesilmiş gibi acı içinde koltuğunda irkilen çocuğu boğazımda ilmiklerle izliyorum. İçimde bir sevgi çiçeği açıverecek sanki. Sanıyorum koltuktaki o kız benim. Benim çocukluğum. Elimi saçlarıma götürüyorum. Süyüm süyüm saç geliyor avucuma. Açık kumral, incecik teller kıvır kıvır uzuyor. O gece ağzından köpükler saçarak hemen masada annemin bana bayram için dikmeyi planladığı kumaş parçasının üzerindeki kocaman makası kaptığı gibi üzerime yürüyen babamın elinde saç örgülerimden birini bırakıp hala sindiği köşede eşarbının elbisesinin yakasını kemirip duran annemi de o tek saç örgüm gibi geride bırakarak kapıdan fırlayışım. Karanlık merdivenlere çıplak ayaklarımla ikişer atlayarak inişim. Babamın evlenmiş demek. Kendi kendine kocaya varmış çingeneye. Öyle ya saçını kesmiş. Ben de kafasını keseceğim haykırışlarıyla savrulan tüklükleri kulaklarımda, dudaklarımda, gözlerimde, yanaklarımda balgamlaşarak sanki bin kollu, bin ayaklı bir makinenin aralıksız darbeleriyle çürükler içinde kalan bedenimin bütün noktalarında aynı anda duyduğum ağrıyla birlikte yürüyen bir iç kavga. Ben cezalandırılmalıyım. Önce saçlarım kesilmeli elbette. Tarlada yol açar gibi. Gerçi bu ceza bir başlangıç yalnızca. İnsan içine çıkmayacak olmam, cümle aleme rezil edilmem, hatta okuldan alınmam yetmez. Günaha girdim. Gerçi hatanın büyüğünün kendisinde olduğunu biliyor baba. Ortaokula yazdırmayacaktı hiç. Okula gitmeseydim saçımı kesmeye heveslenmezdim. Ama bir şey yapmadım ki ben. Saçımı kestim. Kahkül. Azıcık. Başka kızların yaptıklarını yapmıyorum ki. Onun sözlerinden dışarı çıkmıyorum ki. Hem saç kesilmesi niye bu kadar günah olsun? Dudağımın kenarından sızan ılık, hafif de tuzlu sıvıyı yalıyorum. Anne sütü gibi. Merdivenin basamakları ne kadar çokmuş. Yüreğim bedenimin halısı sanki. Güm, güm, güm, güm dövülüyor. Caddeye kadar durma zamanı değil. Bu benim kurtuluşum. Ama caddeye çıkamam. Karanlık, korkarım. Durma, diye haykırıyor içimdeki ses yeniden. Korkma. Hiçbir şey burada yaşadıklarından, bundan sonra yaşayacaklarından kötü olamaz. Ama ayaklarım da çıplak. Sarhoşlar vardır şimdi caddede. Ya sapıklar? Korkma. Düşünme. Kaç yalnızca. Hem saçını kesmen o kadar kötü bir şey değil ki. Üstelik yalnızca kahkül. Hem ne kadar yakışmıştı. Mehtap'ın, Hülya'nın, Reza'nın saçları kısacık. Ama babaları hiç kızmıyor onlara. Onların babaları senin baban gibi değil. Onların babaları hep gülerek konuşuyor kızlarıyla. Berrin babasının karşısında şarkı bile söylüyor. Kızmıyor babası. Ama karanlık. Hava soğuk. Nereye giderim? Alt kattayım işte. Melahat Hanım teyzelerin kapısı. Bir anda olsa niye duraksıyorum? Koşmaya devam etmeliyim. 3 metre ötesi kurtuluşum. Durma zamanı değil ki. O an kolunu aşağı çevirdiğimde açılıveren kapı bütün ayrıntılarıyla aklımda. Hayır, ışık yanan mutfaktan yana değil de salona, yemek masasının altına atıyorum kendimi. Utanç, acı, mutsuzluk, yılgınlık bütün varlığıma dişlerini geçirmiş. Ama kaşlarımın üzerine dökülen kahküllerimi hala severek omuzumdan aşağı inen ucu lastikle bağlı, artık tek başına kalmanın mutsuzluğu içindeki örgümü severek, ona sitem etmeyerek, öteki omuz başımda açılan boşluğu annemi yitirmişim gibi acıyla, büyük bir eksiklik duygusuyla ayrımsayarak. Bir tekin yalnızlığını ilk kez gerçekten görmek, yaşamak bu. Ama yine de bütün bunların ötesinde, daha yukarıda, daha derinde kırılan, yıkılan, zerrelerine ayrılan bir şeyler var. İncinen, onarılmayacak bir şeyler var. Düğümlenip kalmış hıçkırıklarımın çok gerisinde bir düğüm halinde durmaktı. Kilitlenip kalmış gözyaşlarımın çok gerisinde bir kör nokta halinde. Aslında elim kapının kolunu yakaladığı sırada bile niyetim hemen o kapının 90 derecelik açıyla bitişiğinde olan asma kilidi bozuk tahta kapıyı açmak, içinde farelerin kaynaştığı odunluğa dalmaktı. Tek isteğim babamdan kurtulmak. Başka yaşam biçimi bilmiyor olsam da evdeki bütün bunalımlı günlerde anneannemin anneme doktor reçetesi gibi hinelediği kızım sövse de dövse de kocandır. Bir lokma ekmekle de olsa karnımızı doyurur. Bizi sokağın ortasına bırakmaz. Sahibimiz sözlerinden nefret ediyorum. Dışarıda yaşam çok kötü. Zor tamam. Ama böyle de yaşamak istemiyorum. Kurtulmalıyım. Caddeye adımımı atmadan gerçekleşecek kurtuluşumun bütün sonuçlarına razıyım. Başıma gelebilecek bütün ölümler, bütün yalnızlıklar, bütün felaketler umurumda değil. Saçımı yıkayan ve inatla adını öğrenemediğim manikürcü kız, bügüdülenmesi biten saçımı fileyle sarıp sarmalıyor. Pencerenin önündeki mizampil makinesinin kapağını açıyor. Makinenin altına geçiyorum. Düğmesini çeviriyor. Dört bir taraftan sıcak rüzgar hücum ederken kapağını kapatıyor. Sonra eğilip bakıyor yüzüme. Başımı çeviriyorum. Arkasını dönüyor. Süpürgeyle faraşın içini iteliyor ölü saçları. Yine başı önünde dönüp paravanın arkasına geçiyor. Kızın kamburunun onu her görüşümde biraz daha büyüdüğünü ayrımsıyorum birden. Belki boyu hiç uzamayacak. Hep böyle omuzları kasılı, eğri duruşlu kalacak. Kimsenin gözünün içine bakarak konuşamayacak bu yüzden. Ondan bana ilk gençliğimi anımsattığı için mi nefret ediyorum? En az 15 yaş daha büyük olmama karşın ve uzaydan gelmiş birini andırır şu halimle bile bu kızdan güzel hem de güçlüyüm. Onun gibi olmayı istemedim çünkü. Boyun eğmedim. Acımayı kesinlikle barındırmayan bir rahatlama duygusuna kapılıyorum. Öyleyse bu kız ya da bu salonda bulunan herhangi biri beni küçümseyemez. Kin duyabilir, yaşam biçimimi kınayabilir, kıskanabilir ama küçümseyemez. Sevgiye benzer bir duygu taşıyamaz bana karşı ama beni küçümseyemez. Sigaramın dumanını bütün oradaki insanlara küfreder gibi üflüyorum. Bir çift varisli kalın bacağa takılıyor gözlerim. Katalitik sobanın neredeyse içine girecek gibi oturmuş, bacaklarındaki damarların mor kızıl yollar halinde açığa çıktığının, belki de yanmak üzere olduğunun bile ayırdığında olmayan, gözlerini duvara monte edilmiş rafın üzerindeki televizyona dikmiş bir müşteri. Başında röfle kağıtları, yüzünün ifadesi durmaksızın değişiyor. Manikürcü kızın söylediklerini pek de dinler görünmüyor. Arada bir pensin ya da törpünün acıtmasıyla irkiliyor, yüzünü buruşturuyor. Tek tek alkollenen tırnakları ojelenmeye başlayınca da bakışlarını tamamen kendine çeviriyor. Dert döker gibi çok çabuk kırılıyorlar. Kat kat, gül gibi. Tırnaklar için vitamin var bizde. Saçlarım nasıl kırık kırık dökülüyor. En yeni formülle hazırlanmış vitamin bu. Arada bir dipten kestirmek gerekiyormuş. Yeni çıktı, kuaförlerde satılıyor. Ama ben farklıyım. Aynada gözlerimi yeniden bulup haykırıyorum. Ben farklıyım. Zorladım sınırlarımı. Aptalca boyun eğmedim kaderime, karşı koydum. Yaşlı, yatalak bir kocaya varışım bile bu yüzdendi. Çaycı genç tepsideki tek şekeri ıslanmış son çayıyla benden tarafa yürüyor. Elim gayri ihtiyari kahkülüm okşuyor. Sanki bir yabancı dokunmuş gibi tuhaf bir duygu.